Çalışanların Dünyası. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı, hoş geldiniz. Program ekibimiz Tarkan Zengin ve Kadri Şenel, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben İpek Önder. Türkiye'de saatler 14.40'ı gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. Sevgili dinleyiciler, yeni bir programa başlıyoruz bugün. Adı Sinyal Müziğimizde de duyduğunuz gibi Çalışanların Dünyası. Bu programda çalışma hayatına ilişkin yasal düzenlemeleri, sahip olduğumuz hakları ve bunlarla ilgili güncel gelişmeleri anlatacağız. Çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının sosyal güvenlik hakları, emeklilik, yurtdışı borçlanma, iş güvenliği, iş akdinin feshedilmesi, iş kazaları, maddi manevi tazminat, çalışanların anayasal hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Avrupa Birliği mevzuatına göre çalışma hayatı programımızın ana başlıklarını oluşturuyor. Ayrıca çalışma hayatına ilişkin sorularınızı cevaplandırarak ve sorularınızın çözümünde de yol göstermeye çalışacağız. Sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Bugünkü ilk programımızda çalışma hayatındaki güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin bizlerle birlikte. Sayın Zengin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Efendim, 2018 yılında çalışma hayatına değineceğiz. Neler değişti hayatımızda, bunları konuşacağız sizinle ama öncesinde yıl boyunca hangi konulara değineceğimizi kısaca dinleyicilerimize aktaralım isterseniz.
Öncelikle Çalışanların Dünyası programı çalışma hayatına, yurt dışındaki vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Çalışma hayatı konuları itibariyle aslında bir ülkede yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Yani emeklilik, ücretler, sosyal güvenlik bakımından değerlendirdiğinizde kadın, erkek, genç bütün nüfusu ilgilendiriyor. Aynı zamanda vatandaşlık bağı bulunan ülkemizde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı da ilgilendiriyor. Bu anlamda biz çalışanların dünyasında çalışanlara dair hem güncel meseleleri hem de muhtemel olabilecek bütün sorunlara dikkat çekecek, onlara ilişkin çözüm önerilerini konuşacak bir program yapma niyetindeyiz. İnşallah programımız bu bizim iyi niyetlerimize uygun olarak İyi bir şekilde yıl boyunca devam ettirebiliriz.
Her Perşembe 14.05'te bu mikrofonlardan evet. Dinleyicilerimize sesleniriz. 2019 yılının bu ilk Çalışanların Dünyası programında geçen yılın gelişmelerini ve 2019'un ajandasını başlıklar halinde konuşalım isterseniz Sayın Zengin. 2018 yılının çalışma hayatına baktığımızda karşımıza nasıl bir karne çıkıyor? Çalışma hayatındaki önemli değişiklikler nelerdi?
2018 yılı içerisinde tabii tek tek kalem halinde saydığımızda yüzlerce değişikliğin olduğunu görüyoruz. Ama hatırladığımız üzere geçen yıl Aralık ayında Türkiye'de taşeron işçi olarak bildiğimiz bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan bir taşeron diye bizim bildiğimiz aslında taşeron işçilerinin kadro aldığı bir dönemi yaşadık. O dönem yaklaşık 900 bin çalışan kadroya geçirildi. Bunların 420 bini belediyelerde, yine 470 bini de merkezi idarelerdeydi. Ancak orada KİT diye bilinen kamu iktisadi teşekküllerinde çalışan taşeronlar kadroya alınmamıştı. Bu Ekim ayında yeni bir düzenleme yapılmıştı. Onların da kadroya alınacağına dair sayıları yaklaşık 70 bini buluyor. Biz o dönemde söylemiştik aslında bunların da kadroya geçirilmesi gerekir diye. O da Ekim ayında yapıldı ancak fiili uygulama henüz başlamadı. O da yapıldığı takdirde Türkiye'de 1 milyon taşeronlara bağlı olarak çalışan işçilerin aslında bir güvenceli sistem içerisine dahil olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de çalışma hayatı bakımından gerçekten çok önemli sayılabilecek devrim niteliğinde aslında bir karardı. En etkili olan, en önemli karar buydu. Bunun dışında istihdamı artıracak bir takım teşviklerin uygulanması çok önemliydi. Kadınların iş gücüne katılım oranlarını artırmak için alınan birçok tedbir vardı. Bütün bunlara baktığımızda yine bizim Türkiye'nin şu anda genç bir nüfusa sahip ülkemiz. Bu bir taraftan avantaj ama aynı zamanda işsizlik gibi bir soruna da işaret ediyor. Türkiye'de her yıl ortalama 750 bin çalışan emeklerini iş piyasasına arz ediyorlar. Yani iş gücü piyasasına giriyorlar. Dolayısıyla her yıl bunlara istihdam sağlayacağız. Artı üzerinde istihdam sağladığımızda işsizliği yarım puan, bir puan ancak o zaman azaltmış olabiliriz. Yine Türkiye son yıllarda bu anlamda da ortalama her yıl 840 bin insana istihdam oluşturarak bir anlamda burada da bir başarı hikayesi oluşturdu. Elbette hani işsizlik Türkiye'nin kronik sorunlarından bir tanesi ama alınan birçok tedbir var. Umarız ilerleyen zamanlarda yine tek haneli rakamlara indiğimiz günleri yeniden yaşamış oluruz.
Evet. Emeklilere bayram ikramiyesinden asgari ücrete kadar aslında çok çeşitli konularda hayata geçirilen birçok proje oldu.
Evet.
Değineceğimiz pek çok konu
şöyle
var.
Şöyle İpek Hanım, hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. İlk defa geçen yıl hem Kurban Bayramı'nda hem Ramazan Bayramı'nda emeklilere 1.000 lira ikramiye, bayram ikramiyesi verildi. Ve bu yılda devam edecek. 2019'da, önümüzdeki yıllarda da muhtemelen devam edecek. Dolayısıyla bu da yine çalışma hayatında tıpkı o kadro gibi yeni olan ve 12 milyon emekliyi ilgilendiren bir şeydi. Artarak rakamların inşallah bu yılda, önümüzdeki yıllarda da devam etmesi temenni edebiliriz.
Evet. Bireysel emeklilik sigortasıyla yapılan değişiklikler nelerdir Sayın Zengin?
Şimdi 1 Ocak 2017 tarihinde İpek Hanım, biliyorsunuz biz de otomatik bireysel emeklilik sigortası sistemine geçtik.
Ne demek, tanımlayalım mı?
Evet.
Otomatik yani bu, katılımlı bez.
Çalışanları devlet biliyorsunuz bir kategori ayırdı. Önce 1000 ve üzeri çalışanlar, işte sonra 6 kademe halinde çalışan sayısına göre kamu çalışanları, yerel yönetim hizmet çalışanları da dahil olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren o ilk kademeler otomatik bireysel emeklilik sigortasına dahil oldu. Yani her çalışan ikinci bir şey gerek kalmadan prime esas kazancının ya da brüt kazancının diyelim %3'ü oranında bireysel emeklilik sigortası kesintisi yapıldı. Ancak devlet bu otomatik kesintini yaparken de çalışana sen cayma hakkını kullanabilirsin dedi. Orada teknik olarak adı cayma, bir de çıkma hakkı var. 2 aya kadar çıkarsanız bunun adına cayma deniyor. 2 aydan sonraki çıkışa da çıkma hakkı deniyor. Dolayısıyla çoğu çalışan yani bugün bireysel emeklilik sigortasına zorunlu olarak otomatik olarak dahil edildiniz. Ama yarın hemen çıkabilirsiniz. Paranız iade ediliyor. Dolayısıyla bu 1 Ocak 2017 tarihinde sistemimize girdi. En sonda yani o 6 kademe vardı çalışan sayısına göre. En son kademe ise 5 ile 9 çalışanı olan iş yerleriydi. Onlar da 1 Ocak 2019'dan itibaren otomatik bireysel emeklilik sigortasına çalışanlar dahil ediliyor. Ama tekrar edelim, dahil edilenler istedikleri takdirde sistemden çıkabiliyorlar. Ama ben kendim de bir çalışan olarak bireysel emeklilik sigortasına yaklaşık 11 aydır maaşımdan kesiliyor.
Çünkü ne gibi avantajları var?
Çünkü gerçekten önemli avantajları var. Ya bir kere siz diyelim ki maaşınızdan her ay 200 lira yatıyorsa %25 devlet katkısı var. Yani 50 lira her ay devlet katkısı alıyor. Bir de sistemde kalan, diyelim ki 2 ay geçti ve kaldınız. 1000 lira devlet yatırdığınız miktar ne olursa olsun her çalışana 1000 lira da bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla her ay yani %25'lik bir kazancınız var. 1000 lira işin başında bir kazancınız var. Sistemde kaldığınız takdirde üstelik bu paranız aynı zamanda sizin tercihlerinize göre faizli sistem, faizsiz sistem, işte madenler, borsa, hisse senetleri gibi farklı yatırım enstrümanlarında da değerlendirilebiliyor. Bunu siz internette kendi hesabınıza girdiğinizde adı zaten bireysel emeklilik hesabı. Dolayısıyla hesabınızda 10. ayda ne kadar bir birikme olmuş bunu görme imkanınız oluyor. Aynı zamanda tercih de yani şöyle örneğin faizli bir sistem içine girmek istemeyen bu konuda duyarlı olan vatandaşlara da devlet farklı enstrümanlar koyarak aslında bir tercih imkanı veriyor. Bu anlamda da her bakımdan aslında kazançlı. 10 yıl sistemde kalanlara İpek Hanım 56 yaşını bulduğunda insanlar 10 yıl kalmışlarsa eğer toptan ödeme de alabiliyorsunuz, ikinci bir emekli maaşı da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla hem önemli bir tasarruf aracı hem önemli bir tasarruf sistemi hem de gerçekten kazancı itibariyle bu hem devlet katkıları hem de sistemde kaldığınız anda sürekli büyüyen bir rakamdan bahsediyoruz. Bu ülke ekonomisi açısından da aslında önemli bir şey. Dolayısıyla ben hani kendim kaldığım gibi bana soranlara mümkünse sistemde çok ihtiyacınız olmadığı takdirde sürekli kalmanın çalışanlara çok yararlar getireceğini düşünüyoruz. Bu konuda yakın zamanda bir değişiklik oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 513 sayılı kararıyla 26 Aralık'ta değişti. Şimdi az önce bahsettik sisteme ilk giriş 1 Ocak 2017'deydi. Eski kanun ya yani bu düzenlemeden önce 24 ay sonra yani sistemden çıkanların 24 ay sonra otomatik olarak bir defalığına daha sistem tarafından ilk girişteki gibi otomatik bireysel emeklilik sigortasına çalışanlar dahil ediliyordu. Bu süre 36 aya çıkartıldı yani 3 yıla çıkartıldı. Nedeni de şu örneğin 1 Ocak 2017 tarihinde sisteme dahil edildi bir çalışan. Ama 3 Ocak'ta 2 gün sonra sistemden cayma hakkını kullandı. Dolayısıyla 24 aylık dönem 3 Ocak 2019'da tamamlanacaktı. Bir anlamda yasal düzenleme yapılarak aslında çalışana bir daha düşünme fırsatı verilmiş oldu. Belki bu arada devlet bu konuda çeşitli reklamlar, kamu spotları yoluyla çalışanı bu anlamda yatırıma teşvik etmek ya da tasarrufa teşvik etmek amacıyla yeniden bir çalışma imkanı kazanmış oldu. Dolayısıyla bu da önemliydi. Yapılma nedeni de aslında çalışana yeniden bir fırsat vermekti.
Evet. 1 Ocak 2019 itibariyle ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerleri için işverenlere teşvik verilecek. Bu konuda da bizlere bilgi verir misiniz?
Şimdi İpek Hanım, bir Türkiye'de iş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizin çok eski ve üzerinde gerçekten durulması gereken önemli bir sorun. Her yıl ortalama 2000 çalışanımızı iş kazaları nedeniyle kaybediyoruz. Bu önemli bir sorun. Biz de bu sorunu çözme adına 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çıkartıldı. Bu anlamda bu kanun kazaları önlemek, işte ölümleri azaltmak niyeti taşıyordu. Kanunun çıkma mantığından da en önemlisi şeydi, bir anlamda proaktif yaklaşımla kazalar olmadan önce önlemek. Yani olduktan sonra sosyal devlet gereği insanlara işte maaş bağlamak ya da iş göremezlik nedeniyle ücret vermek değil, aslında kazaların olmasını engellemekti. Bu anlamda kanun çıktıktan sonra da birçok hani kaza yaşandı Türkiye'de ve şu görüldü. Biz bu meseleye sadece şey gözüyle bakıyoruz, yani ceza gözüyle. Yani ilk defa benim de çok takdir ettiğim bir şey yapıldı. 2015 yılında bir kanuni düzenleme yapıldı. 1 Ocak 2016'dan itibaren dendi ki 3 yıl boyunca iş sağlığı güvenliği kanununa ilişkin ölümlü iş kazaları yaşanmadığı takdirde veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir kaza olmadığı takdirde bu işverenlere bir teşvik verilecek işçi başına. O da 1 Ocak 2016'da çıktığı için ilk uygulama 1 Ocak 2019. Yani bundan birkaç gün önce 3 yıl doldu. Şimdi geriye dönük bu 3 yıla bakılacak. Eğer çok tehlikeli sınıfta, yine 6331 sayılı yasaya göre biliyorsunuz bizde NACE kodları var, meslek kodları ve iş yerlerinin kodları var. İş yerlerini 3 sınıfa ayırıyorlar. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. Bu sizin bahsettiğiniz teşvik çok tehlikeli iş yerleri. Bunların da sayısı yaklaşık 57 bin toplam sayısı. Çok tehlikeli iş yerlerinde eğer 3 yıl içerisinde ölümlü bir iş kazası yaşanmamışsa ya da sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazası yaşanmamışsa bu iş yerlerine 3 yıl boyunca %1 oranında çalışanın brüt kazancının %1 oranında teşvik verilecek. Bunu da hani somutlaştıralım. Miktar olarak ne kadar? Yeni asgari ücret belirlendiği için bu oranlar da güncellendi. Yani asgari ücret alan bir çalışan olduğu takdirde bu iş yerinde 25 lira 58 kuruşla 191 lira 88 kuruş arasında değişiyor. Yani en az 25.58 kuruş, en fazla da 191 lira 88 kuruş işçi başına işverene teşvik verilecek. Bu teşviğin de işsizlik sigortası var biliyorsunuz. Burada %3'lük bir prim var. %2'sini işveren ödüyor, %1'ini çalışan ödüyor. Bu tür iş yerlerinin %2 olan işsizlik primi %1'e indirilecek ve 3 yıl boyunca ödenecek bu. O nedenle önemli bir teşvik. Hem çalışanlarımızın yani şunu teşvik etmek önemli. Yani burada rakamdan daha ziyade işverenlerin iş kazası olmamayı hedeflemesini sağlayacak bir düzenleme bence önemliydi. Yine aynı zamanda sadece ölümler değil, sürekli iş göremezlik kazasının da önüne geçecek önemli bir tedbir. Burada tabii belli şartlar var. 4 tane temel şartı var bu teşvikten yararlanmak için. İsterseniz onları da söyleyelim. Ya bir kere az önce söyledik, iş yerinin çok tehlikeli sınıfta yer alması. Birincisi bu. Çalışan sayısının 10 ve üzeri olması. İkinci şartı bu. İşte hep söylüyoruz başından beri, iş yerinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana gelmemesi gerekir. Bir dördüncü şart da iş yerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti satın alma sözleşmesinin olması. Bu 4 şartı taşıyan her işveren geriye dönük 3 yıl kaza yapmadığı takdirde teşvik alacak çalışan başına. Şu belki merak ediliyor olabilir. Şimdi diyelim ki bir işveren 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2016'da bir kaza, ölümlü kaza yaşadı.
Bunu bildirdi mi acaba?
Evet, bildirmesi gerekiyor. Bildirmesi lazım. Diyelim ki bu yararlanabilecek mi? Evet, bunlar da yararlanacak ama ne zaman? Diyelim ki eğer 2017'den itibaren kaza yaşanmamışsa 2020'de yararlanacak. Yani yine geriye dönüp bundan 2 sene sonra bir de geriye döndüğümüzde 3 yıl bahsettiğimiz ölümlü kaza ya da sürekli iş göremezlik yaşanmışsa bir iş yerinde o işverenlerde yine 3 yıl boyunca bu %1'lik teşvikten yararlanacaklar.
Peki bu teşvik kapsamındaki iş yerlerinin teşvikten faydalanmak için başvuru yapmalarına gerek var mı?
Herhangi bir başvuru, yazılı başvuru gerekmiyor. Hı hı. Zaten sistemde hem iş yerlerinin tehlike sınıfları var, hem de kaza yaşanıp yaşanmadığına ilişkin veriler var. Dolayısıyla RSEN bunu Sosyal Güvenlik Kurumu dikkate alıyor ve uyguluyor. Sadece yazılı başvurular, orada bir ayrıntı var. Diyelim ki teşvikten yararlanıyor idi. Bir işveren düşünelim, teşvikten yararlanıyor. Dedik ya 3 yıl yararlanacak. Bir yıl sonra bir iş kazası meydana geldi. İş kazası meydana geldiğinde, yani ölümlü iş kazası meydana geldiğinde teşvik kesiliyor İpek Hanım. Diyelim ki ölümlü kaza yaşandıktan sonra 3 yıl boyunca burada az önce söylediğimiz o ölümlü kaza ya da sürekli iş göremezliğe neden olan bir kaza yaşanmamışsa 3 yıl sonra yeniden hak kazanıyor ya, ikinci bir şeyde bu sefer yazılı müracaat etmesi gerekiyor. Yani kendisinin sadece o ayrıntı hı hı. var. Ama 3 yıl kaza yapmamış ilk şeylerde herhangi bir yazılı müracaata gerek yok.
Evet, şimdi konuya başlarken iş sağlığı ve güvenliği kanunu iş yerlerini tehlike sınıfına göre 3'e ayırıyor dedik. Tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli sınıflandırılması nasıl yapılıyor ve en çok iş kazası hangi sektörlerde meydana geliyor?
Maalesef yani şöyle, en çok ölümlü kaza yaşanan sektör inşaat sektörü ve özellikle yüksekten düşme deniyor. Tabii kazanın yaşadığı iş yerleriyle ölümle sonuçlanan iş kolları da farklılık arz ediyor. Yani örneğin madenlerde az kaza yaşanıyor ama ölümler daha çok madenlerde oluyor. Ama Türkiye'de sıraladığımızda inşaat bu anlamda birinci sektör ve yüksekten düşme. Ulaşım mesela bu ölümlerin en çok yaşandığı iş kollarından bir tanesi. Tehlikeli sınıflar da yani iş yerinin niteliğine uygun olarak, ağırlıklı olarak hangi işleri yapıyorsa, az önce söyledik yani bu meslek kodlarına göre, iş yerinin ana işlevlerine göre belirleniyor. O da şey yani teknik bir konu. Yalnız bizim bakanlığımız iş yerlerinin sınıflandırmasını yaparken bu sınıflandırmaları yapıyor.
Kısa bir ara verelim söyleşimize, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Çalışanların Dünyası'nda çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Sorularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Asgari ücret 2019 yılı için net 2020 TL olarak belirlendi. Buna ilişkin değerlendirmeleriniz neler? Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok konu için de temel gösterge niteliğinde çünkü.
Evet. Şimdi asgari ücreti bazen ülkemizde şöyle algılayanlar olabiliyor, onu hemen başta söyleyelim. Asgari ücret aslında temel bir ücret değil. Yani şöyle, bu ücreti ver denmiyor. Yani normalde söylenen şu, bu ücretin altında çalışana ücret veremezsin demektir. Yani asgari, en az ücreti belirliyor. Ama Türkiye'de genelde asgari ücret belirlendiğinde sanki çalışana bunun üstünde ücret veremezsin gibi algılanıyor. Bunu hemen düzeltmiş olalım. Asgari ücrete azami sayılacak bir zam yapıldı. Yerinde bir zamdı bence. %26.05 arttı. Yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk asgari ücretiydi. Ben birçok önemli özelliğinin, bu ilkin önemli özelliğinin olduğunu düşünüyorum. Birincisi, yapılan zam %26.05. Son 10-15 yılda, 2016'da biliyorsunuz 1000 liradan 1300 liraya çıkmıştı. O yılı hariç sayarsak en yüksek zamdı. Ancak hani bu yeterli bir zam anlamında söylemiyorum. 26.05 zam yapıldı. İkincisi, yine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk asgari ücreti bütün tarafların oy birliğiyle kabul edildi. Bu da önemliydi. Asgari ücret bildiğiniz gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Burada 15 kişi var. 5 tanesi işçi konfederasyonlarının temsilcisi, 5 tanesi işverenlerin temsilcisi, 5 tanesi de hükümetin temsilcisi. Genelde daha önce asgari ücret komisyonunda işçilerin muhalefetiyle 10'a 5 kararlar çıkıyordu. Bu dönem oy birliğiyle çıkmış olması çalışanların da bu anlamda onayladığı anlamına geliyor. Elbette hani tekrar edelim, yani çalışanlar yeterlidir anlamında değil ama yani onları da memnun eden bir zam olduğunu bu oy birliğiyle alınan karardan anlıyoruz. Ben önemsiyorum bunu, hem toplumsal barış adına hem de çalışanlar adına bu anlamda önemliydi. 2020 liraya çıkartıldı. Zaten hep konuşulan şeydi, bir psikolojik bariyer gibiydi 2000 lira.
Rakamı, evet.
Dolayısıyla 2000 liranın biraz üzerine çıkmış olması önemliydi. Burada tabii asgari geçim indirimi de var. Biliyorsunuz çocuk kişinin asgari ücretli bir çalışanın eşi çalışmıyorsa çocuk sayısına göre de bu rakam artıyor. Eşi çalışmayan 3 çocuğu olan birisi için de asgari ücret 2155 lira. Yani 2020 liranın üzerine 135 lirada yani eşi çalışmıyorsa ve 3 tane çocuğu varsa onların asgari ücreti de 2155 lira. Belki bunu kamuoyunda çok kimse bilmiyor. Türkiye'de 4040 lira olan bir asgari ücret de var. O da yeraltı madenlerinde çalışanların ücretleri en az 2 asgari ücret kadar oluyor. Dolayısıyla asgari ücretin 2020 lira olması yeraltı madenlerinde çalışan işçi kardeşlerimizin de maaşlarının 4040 liraya çıkması anlamına geliyor. Bu da bence önemliydi. Elbette hani bir toplumsal şey herkes tarafından çok kabul görmeyebilir ama dediğim gibi oy birliği de kabul edilmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii asgari ücrete bağlı olarak sosyal güvenlik primleri değişiyor. İşte evde bakım ücreti alanların hesaplanmalarındaki şey değişiyor. Bütün rakamlar bu anlamda değişti. Dolayısıyla 2019'a girerken en azından özellikle alt gelir gruplarının biraz da memnun olacağı bir seviye olması beni de gerçekten sevindirmişti.
Evet. Şimdi güncel bir gelişmeyle devam edelim. TÜFE'nin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Aralık 2018'de %40.40 azalırken yıllık bazda da %20.30 oldu. Enflasyon rakamlarına göre de memurlara ve emeklilere %10.69, SSK ve Bağkur emeklilerine ise %10.19 zam yapılacak. Bugünkü rakamlar böyleydi. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu konuda da sizden bilgi alalım.
Yani şöyle 2019'un 2018'in son günleri ve 2019'un ilk günleri genelde bu emeklilerin maaşlarının, memur maaşlarının, işte asgari ücret çalışanlarının maaşlarının belirlendiği bir dönem. Dolayısıyla çok hareketli bir dönem yaşadık. Bugün işte saat 10'da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinde biliyorsunuz bizde SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları son 6 ayda yaşanan enflasyon üzerinden veriliyor. Memurlarla emeklilerinin maaşları ise memur senle hükümet arasında yapılan 4. dönem toplu sözleşmesine göre veriliyor. Bu anlamda 4 gözle bekleniyordu ve 5 aylık enflasyon 10.64'tü biliyorsunuz. Bu ay enflasyon -0.40 çıktı. Ben aslında hani biraz daha yüksek bir eksi enflasyon bekliyordum. Bu anlamda çalışanların yani o eksinin az olması çalışanların maaşını artıran bir etki yaptı. Burada memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışlarının farklı olduğunu görüyoruz. Yani memur emeklilerinin yarım puan daha fazla olduğunu görüyoruz. Onun nedeni de şu, az önce söylediğimiz gibi SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşı son 6 ayda yaşanan enflasyon. Son 6 aylık enflasyon 10.19 olduğu için onların maaşlarında 10.19 bir artış. Memurlarda ise bir önceki aldıkları zam 3.5'tu. Yani Ocak ayında zaten %4 zam aldılar. 3.5'u aşan kısımda enflasyon farkı olarak ilave edildi. Yani o da 6.69'luk bir enflasyon farkı. %4 de zaten Ocak ayında toplu sözleşmeye göre alacakları zam vardı. Toplamda da 10.69'luk bir zam oldu. Bu zam da yine son 15 yıla baktığımızda 6 ayda alınan çiftli rakamlarla olan ilk zam bu. Daha önce işte 4 artı 4, 5 artı 5, 6 artı 6, 2 artı 2, 3 artı 3 gibi zamlar oluyordu. Enflasyon farkı da dahil edilmek üzere son 15 yılda ilk defa 6 ayda %10'luk bir zam alındı. 10.69. Tabii bu 6 aylık zam
Temmuz ayında artacak
şöyle,
mı?
Evet, Temmuz ayında da artacak. Çünkü şöyle bir algı var bizde. Asgari ücret biliyorsunuz son 4 yılda yıllık belirleniyor. O da daha önce 6 ayda bir belirleniyordu. Ama son 4 yıldır yıllık belirleniyor. Bu yılda asgari ücret yıllık belirlendiği için memura da işte %10.69 zam gelince aklımızda sanki yıllık zam olarak algılanabilir. Bu yıllık zam değil. Yine memurların toplu sözleşmelerine göre Temmuz ayında %5'lik bir zamları daha var. Yani Ocak ayında %10.69 alan memurlar ve emeklileri Temmuz ayına geldiğimizde de %5 zaten toplu sözleşmeden kaynaklanan zamları var. Bir de enflasyonun aşan kısmı eğer olursa, örneğin %8 çıkarsa, burada da bir ekstra da enflasyon farkı alacaklar. Ona ilişkin tabii şu anda bir şey söyleyemeyiz. O Ocak'la Haziran ayındaki enflasyonun kaç çıkacağına bağlı olarak değişecek. Bu zam da bence hani çalışanlar adına son dönemde belki bu özellikle ürün fiyatlarının artmasından kaynaklanan bir satın alma gücünde bir eksikliği bence bu da gidermiş olacaktır diye düşünüyorum.
Evet. O zaman günün son sorusunu yöneltelim size Sayın Zengin. 2019 yılında kamuya çok sayıda çalışan alınacak. Hangi kurumlara kaç kişi alınacak efendim?
Şimdi tabii her yıl kamunun ihtiyacı olan çalışanlar belirleniyor. Bir de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız icraat programları belirliyor. Her 100 günlük programlar. Evet. İkinci 100 günlük program açıklanmıştı. Orada da 1 milyon üzerinde bir istihdam aslında hedefleniyor. Bizde sanırım yayın başında söylemiştik. Zaten her yıl ortalama çalışma hayatına 750-800 bin ortalama insan giriyor ve bunlara bir iş imkanı bulunuyor. Zaten onun altında kalınca işsizlik artıyor. Onun üstüne çıktığınızda işsizlik azalıyor. Bu dönemde yine belli hedefler var. Örneğin Şubat ayında 20 bin tane öğretmen alınacak Milli Eğitim Bakanlığı'na. Yine Sağlık Bakanlığı'na farklı işte diş hekimi, hekim ve benzeri sağlık görevlileri 25 bin sağlıkçı alınacak bu süre içerisinde. İçişleri Bakanlığı 10 bin bekçi alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 6100 din görevlisi alacak. Az önce maden şeylerini konuşmuştuk. TKİ, Türkiye Kömür İşletmeleri 15.500 işçi alacak. Bu da önemli. Yine TYP diye bildiğimiz toplum yararına çalışma programı çerçevesinde 70 bin kişi istihdam edilecek. Bunlar noter huzurunda çekilen kurallarla belirleniyor. Bunun dışında yani işçiler, yani özel sektör hariç bu bahsettiğimiz şeylerin tamamı kamu çalışanları açısından, kamuya alınacak çalışanlar. Bunun dışında yani sayılar az olduğu için yüzlerce kurum işte 60 kişi alacak, 70 kişi alacak, 100 kişi alacak olanlar var. Dolayısıyla bu da kamuya baktığımızda neredeyse 200-250 bin insanın orada istihdam edileceğine işaret ediyor. Bu arada özel sektöre teşviklerle sağlanan, belki bunu başka bir zaman konuşuruz, çeşitli teşvik kolaylıkları var. SGK primi, vergi primi gibi. Mesela bunlardan ilkini hemen söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamıştı. 2019 ve 20'de ilk defa işe alınacak işçinin bütün sigorta ve vergilerini devlet ödeyecek. Yani şöyle düşünün. Asgari ücretli birini ama ilk defa olmuş, yani mevcut çalışan değil. 3 çalışanı vardı, 4. çalışanı alacak. Bunlar genelde son 6 ayda işsiz olması, sigortasız olması bekleniyor. Bunlardan da sadece ona asgari ücret ödeyecek. Yani 2020 lira ödeyecek. Bu işçinin normalde maliyeti 3000 lira civarında. Orada devletin verdiği teşvik, SGK primi ve vergi teşviği 901 lira 84 kuruş bir teşvik verecek. Dolayısıyla bu da hem işsizliği azaltacak hem istihdamı artıracak bir yöntem olarak önümüzdeki günlerde inşallah çokça görürüz ilk defa istihdam edilen insanları.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin de konuğumuz. 2019 yılının bu ilk Çalışanların Dünyası programının sonuna geldik. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Recep Özlem'di ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saatler 14.05'i gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Çalışanların Dünyası.